Ayrım 8, sayfa 91. İstanbul'da ertesi günü işleriyle ilgilendi. Öğleden sonra ortağı Halim Bey'e, akşam bir görüşelim dedi. Hayırdır? Hayırdır. Şimdi söyle. Şimdi olmaz, özeldir. Halim Bey'in evi İstanbul'daydı. Akşama yemeğe bize gel. Yok Halim, bu özel. Dışarıda buluşalım. Halim Bey bir durakladı. Anladı. Arkadaşı bugüne kadar eşiyle ilgili bir tek sorun paylaşmamıştı. Eşlerinden konuşmazlardı. Özel dediğine göre metresiyle ilgiliydi konu. Halim Bey Nurşen'i biliyordu. Akşam elemanlar gittikten sonra ofiste oturdular. Halim, hayırdır Mirim, villaya yerleştiniz mi? Çok şükür. Yengem nasıl? Üzüyor mu yoksa seni? Halim, yengem derken yeni yengesini kastediyordu. O da 30 yıllık evliydi. Bugüne kadar 2 metres değiştirmişti. Şimdi üçüncüsüyle birlikte oturuyordu. Eşinin hiçbirinden haberi olmamıştı. Halim çevresinde, abdestinde, namazında bilinirdi. Dürüst tanınırdı. Babacandı. Fakir fukarayı doyururdu. Metres tutmasının kendine ve çevresindekilere göre ahlaken hiçbir sakıncası yoktu. Halim Bey, eşinin ve metreslerinin rızıklarını ihmal etmediğini düşünür, bu yüzden adil ve ahlaklı bir insan olduğuna inanırdı. Bu arada Halim Bey, ortağı Abdülrezzak Bey'in metres konusunda biraz saf olduğunu, bu konuda pişmesi gerektiğini düşünüyordu. Mesela Nurşen'le tanıştığının daha 6. ayında ona bir villa vermişti. Üstelik tapusuyla. Halim'e göre bu aceleci bir davranıştı. Kendisi 3-4 yılını doldurmadan önce hiçbir metresine ev filan almazdı. Aldığında da villa değil, bir salon, 2 oda, ufak bir daire alırdı. Abdülrezzak akıllıydı makıllıydı ama bu konularda acemiydi. Halim 3 kuruşluk bilgisiyle karşılaştığı her sorunu çözmeye hazır bir yaşam koçu işgüzarlığıyla tekrar sordu. Söyle bakalım ortağım, yengem ne yapıyor? Abdülrezzak içini çekti. O bir şey yapmıyor, ben bir şey yapamıyorum. Yani kalkmıyor abi. Halim koçluk etmeye hazırdı ama bu kadarını da beklemiyordu. Bu tür mahrem konuları konuşmazlardı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. Galiba psikiyatri konusundaki bilgisini de kullanması gerekecekti. Ne zamandan beri? Vallahi evvelinde İstanbul'da bir daire kiraladım biliyorsun. O zaman sorun yoktu. Ortağın aslanlar gibiydi. Şu bizim Metristepe villalarına taşındığımızdan beri tık yok vallahi. Musluğun suyu Terkos gibi kesildi. Terkos, İstanbul'un Terkos gölünden gelen eski ünlü suyu. Bismillahirrahmanirrahim, la havle ve la. Ya öyle valla. Halim neler sorması gerektiğini planladı. Bu işin mutlaka bir sebebi olmalıydı. Sordu. Yengem, Nurşen yengem yani. Seni çok mu yordu abi? Genç kadın tabii. Bir de olay yeni. Yordu seni. O yüzden kesilmişsindir. Bilmem, belki. Hani yanlış anlama. Sizinkisi ileri yaşta balayı oldu. Yengem de tecrübesiz, durdurak bilmedi, zorladı. Bitti seninki. Olabilir. İki ortak, ellerinde az veri, asırlardan beri süre gelen alışkanlıkla, betonlaşmış erkek kafasıyla, işporta işi ucuz bir önyargıyla yine bir kadını suçlamışlardı. Aşikar erkek sorunları karşısında bile kadınların aşikar olmayan hataları vardı bu dünyada. Halim sesini alçalttı. Bir ara benim de öyle sıkıntım oldu. Hap aldım. Doktora mı gittin? Yok, sinemaya gittim. Sümela'nın Şifresi diye bir filme gitmiştik. İktidarsızlıkla ilgili bir haptan söz ediyordu. Ondan aldım. İyi geldi. Yılmaz Okumuş'un senaryosunu yazdığı Sümela'nın Şifresi adlı bir filmde imamın karısı, kocasının iktidarsızlık için aldığı bir haptan rengini belirterek yarı şaka söz etmişti. Bazı izleyiciler, İmamın karısı boş konuşmaz diye bu şakayı ciddiye alıp eczanelerde o renk haptan aramışlardı. Eczanede bu hapı soran vatandaşlarımız arasında Halim Bey de vardı ve muhtemelen filmde sözü edilen değil, eczancının önerdiği hap etkili olmuştu. Abdülrezzak, her eczaneye soramam. Bir eczacı arkadaşım var, ona sorayım. Ve ertesi gün arkadaşına sordu. Eczacının cevabı netti. Hocam gözünü severim. Öyle tavsiyeyle ilaç alınmaz. Önce bir doktora git, Motoru yağına suyuna baktır. Yıllık bakım vaktin geldi mi? Nasıl yani? Check-up yaptırıyor musun?
Yaptırıyorum.
Güzel. En son ne zaman yaptırdın? Abdülrezzak Bey parmaklarıyla hesapladı. 5 yıl önce. Bir hafta sonra check-up yaptırdı. Değerleri oldukça kötüydü. Doktora ilaçlar verdi. İçlerinden biri empotans içindi. İzleyen aylarda çok az işe yaradı. Ancak Abdülrezzak Bey'in sorunu psikolojikti. Dedelerinin şehit düştüğü Metristepe'nin karşısında metresiyle sevişme fikri onu engellemişti. Metristepe'nin gölgesi bütün ilaçların üstündeydi. İzleyen günlerde Halim Bey, ortağına metres koçluğu yapmayı kendine vazife edindi. Abdülrezzak'la konuştukça kendisinin ondan daha deneyimli olduğunu görmek görünmez bir keyif veriyordu ona. Bir gün, "Abdül, kardeşim, sen çok iyi niyetlisin. Nurşan yengeye öyle fazla da taviz verme. Bir huy vardır metreslerde. Kendilerini biraz güvenlikte hissettiklerinde karını boşa beni al demeye başlarlar erkeklerine. Yok yahu, öyle bir şey yapmaz Nurşan yengen. Melek gibi insan. Oo, hocam senin durumun kötü. Sen tutulmaya başlamışsın. Bu konuda en büyük risk metrese tutulmaktır. 1. Karınla arasında kalırsın. 2. Açık verirsin karın durumu anlar. Abdülrezzak tevekkülle başını salladı. Olur mu olur. Allah saklasın. Acemi aşık. Hem kendini harcar hem karısını. Bak rahmetli Menderes'e eline yüzüne bulaştırdı. Birinci duyuldu, ikinci duyuldu. Birader, rahmetlide de hiç devlet sırrı bilinci yoktu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. İyiydi, hoştu ama rahmetli. Bu işin acemisiydi. Ne kadar üzdü karısını. Demek ki ne? Gizli yapacaksın bu işi. Abdülrezzak, o da ayrı bir huzursuzluk kaynağı. Hocam, gizlilik bu işin raihası. Raiha gitti mi, geriye yalnızca la havlesi kalır işin. La havle çeke çeke gezersin. Allah korusun, şimdi la havleyi bırak da o ihale ne olacak? Hiç korkma ortak, o iş tamam. Senin Mahmut'la konuştum, ihaleyi alacağız. Abdülrezzak, ya şimdi Mahmut iyi de, hani ne diyorlar halk arasında, biraz mafya galiba. O halkın bakış tarzı, bir ikincisi mafya değil iş bitirici. Benim Barış, gazeteci olan, onu hiç sevmiyor. Hani yanlış anlama da, senin Barış'ı da kimse sevmiyor. Sevseler hapiste olmazdı şimdi. Öyle değil mi? İyi gazetecidir Barış, seveni çoktur. Epeydir ziyaret etmedim. Tamam abi, senin dostun, saygın var. Ama sonuçta adam komünist. Ya gözüm, komünist mi kaldı? Adam komünist değil, dürüst. Allah yardımcısı olsun abi. Amin. Neyse. Mahmut el atacak ihale işini. Haftaya alıyoruz. Mahmut'un desteği olduğu çevrede bilinecek mi? Yani. Bizden %100 istiyor mu Mahmut? Yani. Garanti halledecek mi? Tabii. Hayırlısı Halim. Allah hayırlıysa versin. Hayırlıysa beri gelsin. Hayırsızsa öte gitsin. Amin. Amin. Halim Bey konuyu değiştirdi. Benim bir grup arkadaşım var. Hani şu taşımacılar, servis şirketlerinin patronları. Hulusi kalp adamlardır. Önümüzdeki ay Güneydoğu Asya'ya gidiyorlar, geziye. Bilgi ve görgülerini arttırmak için. Biz de gidelim mi? Abdülrezzak Bey, bilgi ve görgülerini arttırmaya mı gidiyorlar, gidermeye mi? Nasıl yani? Halim, oraya seks turizmine gidiyorlardır. Yani bilgi görgü artmaz. Olsa olsa uçar gider. Ben gitmem. Sen de gitme. Bize uymaz. Öyle çocuk yaşta kızlarla yatıyorlarmış orada. Yok abi, çocuk olur mu? 15'inden küçüğü yoktur herhalde. 15 çocuk sayılmaz mı Halim? Sayılmaz abi. 12'sinde ortaokulu bitiriyorlar. 14'ü 15'te evlendiriliyor kızlar ülkemizde. Bazıları evlendiriliyor. Biz çocuklarımızı 15'inde evlendirdik mi? Sübyancılığa girer bence. Yapma gözüm. Dedelerimiz, ninelerimiz 15'inde evlenmişler hep. Sübyancı mıydı hepsi yani? 15'inde kız, 15'inde oğlanla evlenirse sorun yok. Ama 40'ındaki adam 15'likle evlenirse sübyancılık kokar bence. Uzak Asya'da öyle. Tamam, gitmeyelim de. Unutma, sirkeyi sarımsağı hesap eden paçayı yiyemez bu alemde. Halim Bey haklıydı. Sirkeyi sarımsağı hesap eden paçayı yiyemezdi bu dünyada. Ama bu dünyada paçasından pislik akan bazıları, paçanın dışını alamazlarsa da iki tırnak arasındaki kıl kesesini almadıkları için binlerce kıl dolar tabaklarına. Biliyor musun Halim, o ülkeye, bu ülkeye, yok Uzak Asya'ya, yok Rusya'ya gitmeye kalkmam suçluluk verecek bana. Nuriye yengeme karşı mı suçluluk duyacaksın? Hem ona karşı hem Nurşen'e karşı. Abi sen bitmişsin. Bu ne duygusallık böyle? Şimdi bir başkasıyla yatsam üzerlerine gül koklamış gibi olacak. Kimin üzerine? Hem Nuriye'nin hem Nurşen'in. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Abi sen zaten iki gülü birbirinin üzerine koklamıyor musun? Şimdi ikisini birleştirdim bir demet oldu da üçüncüden mi kaçınıyorsun? Bak ortağım, bak devrem. Karımın üstüne gül koklamam denir. Ama metresler bu kategoriye dahil değildir. Metresimin üzerine gül koklamam diyen ilk erkek sensin. Abdülrezzak Bey'in aldığı empotans ilaçları kısmen işe yaramıştı. Sürekli ilacı düşünmek rahatsız ediyordu. Daha da önemlisi arada erken boşalma oluyordu. Abdülrezzak Bey'in Nurşen'in yanında ortaya çıkan empotansı bir zamanlar dedelerimizin dövüştüğü, şehit düştüğü tepelere yakın olmaktan, onları manzara niyetine kullanmaktan kaynaklanıyordu. Eşiyle yaşadığı empotansın nedeni ise büyük ihtimalle bir metres edinmiş olmanın verdiği suçluluk duygusuydu. Bahattin oğlu Abdülrezzak kendini dedelerine, nikahlı eşine, metresine, ortağına, dostlarına, şirketine, ülkesine borçlu hissediyordu. Alacaklı iseniz size borçlu olanlara kızarsınız. Borçlu iseniz kendinize. Faiz ömrünüzden gider. Metristepe. Mehmet Cafer Niyazi dedeler, Metristepe zaferinden sonra yine cepheden cepheye, siperden sipere, adım adım vakarla, tevekkülle yürüdüler. Sakarya Savaşı öncesinde Türk birlikleri büyük bir sessizlikle, gizlilikle yer değiştiriyordu. Yakında başlayacak olan savaş, işgal kuvvetlerinin gözünde son taarruzdu. Taarruzun sonunda Ankara'ya ulaşıp meclisi dağıtacaklardı. Mangal Dağı'nda, Çal Dağı'da, Kartaltepe'de, Türbetepe'de ve daha nice yerde kanlar ve canlar dökülecekti yere. 22 gün ve gece süren bu savaşta, bir gün iki gün savaştıktan sonra bir saatliğine veya 10 dakikalığına ateş kesildiğinde her iki tarafın askerleri uyumak için toprağa atıyorlardı kendilerini. 22 gün ve gece. Böylesine uzun süren savaşlarda savaş uzun, insanların ömrü kısadır genelde. 22 gün ve gece. Başkomutan Ankara'dan gelip temellinin az ötesindeki karargah kurmuştu Alagöz'de. Bir gün akşamüstü Hayman'a düştü. Hayman'a düştü demek Ankara düşmek üzere demekti. O akşamüstü başkomutan üst kattan alt kata indi. Arabasına binip Ankara'ya dönecekti. Çünkü Ankara tehlikedeydi. Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'dan Kırıkkale'ye taşıyacaklardı. Tut ki Kırıkkale'de düştü, Kayseri'ye. Kayseri'de düşse daha doğuya çekileceklerdi. Hattı müdafaa yoktu, satı müdafaa vardı. O satı, o saha bütün vatandı. Komşunun vatanına yayılan düşman bir daha toparlanamazdı. Şoför arabayı çalıştırdı. Başkomutan Ankara'ya dönecekti. Tam o sırada yaver koşarak geldi. Haymana'dan telgraf gelmişti. Haymana'daki ordu, yarın Haymana'yı geri alacağız diyordu. Başkomutan arabadan indi. O geceyi karargâhta geçirdi. Polatlı tarafında savaş sürüyordu. Ertesi günü öğlen vakti Haymana'dan haber geldi. Haymana geri alınmıştı. Bu kasabanın geri alınmasının yarı efsane bir hikayesi vardı. Haymana'ya yaklaşan düşman kuvvetleri daha kasabaya girmeden büyük keçi sürülerini ele geçirip yemişler. Keçi eti özellikle teke eti yiyen, alışık değilse ishal olur hemen. Türk tarafından dürbünle gözlenen o oldu ki ishalden, su kaybından yerlere yapıştı işgal edenlerin erleri. Ertesi günü karınları aç olsa da bu ülkenin erleri söküp attı düşmanı Haymana'dan ileri ve başkomutan cephenin az gerisinde savaşı yönetti. 22. gün bittiğinde Ankara düşman eline geçmemiş, düşman Sakarya'nın batısında ve güneyinde tutulmuştu. Yıl geçecek Anadolu'dan da atılacaktı. Haymana Savaşı'nın yöre halkının belleğinde kalan belirtisi, izi şu oldu. Halk diyesiydi ki, bu ülkenin keçileri bile kendileri bilmeselerdi gerektiğinde canlarını verirlerdi ülkelerine. Teşbih telaşa iyi gelir. Bir gece birlikleri cebri yürüyüşlerle sessizce yer değiştiriyordu. Mehmet, Cafer ve Niyazi en gerideydi. Batıdaki tepelerin gerisinde düşman vardı. Bir ara Niyazi geride kaldı. Cafer, geri kalma, su döküp geliyorum. Niyazi ile birlikte Davut Asteğmen de geri kaldı. O da su dökecekti. Su döktükten sonra koşarak birliklerine yetişeceklerdi. Birlik ilerledi. Birkaç dakika geçti, ikisi de dönmedi. Gece karanlık ve sessizdi. Kara bir sezgi Mehmet'in aklına girdi. Hemen çavuşun yanına gidip durumu bildirdi. Çavuş gerideki takımı durdurdu. Mehmet'in yanına 4 kişi verdi. Belki esir düştüler. Dikkatlice arayın. Ararken bağırmayın dedi. Aradılar. Metrestepe. Abdülrezzak Bey şirketlerle, inşaatlarla, evlerle dolu yoğun trafiği içinde bir salı akşamı evine, ilk evine döndü yine. Nuriye Hanım her zamanki gibi kapıda karşıladı. Hoş geldin Abdülrezzak Bey. Hoş bulduk Nuriye. Nuriye Hanım kocasına özel anlarda adıyla seslenir, genelde Abdülrezzak Bey derdi. Abdülrezzak Bey karısına yalnız olduklarında Nuriye, ortamda bir başkası varsa Nuriye Hanım derdi. Nuriye Hanım ve Abdülrezzak Bey evlenmeden önce kendi ailelerinde de benzeri saygılı ortamlara tanık olmuşlardı. Hatta Nuriye Hanım ve kardeşleri babalarıyla sürekli sizli bizli konuşurlardı. Abdülrezzak Bey yıllardan beri birkaç gün uzak kaldıktan sonra evine döndüğünde, selamlaştıktan sonra bazen karısının yanağını hafifçe öperdi. Tabii etrafta çocukları yoksa. Abdülrezzak Bey eve girdiğinde Nuriye Hanım'ı bugüne kadar ara ara yanağından hafifçe öpmüştü. Ama o salı kollarının arasına alıp uzun uzun bastırarak, koklayarak öptü yanaklarını. Nuriye Hanım evin girişinde kocasının kendisini böyle öpmesine alışık değildi. Ama çok hoşuna gitti. Kollarıyla hafifçe sarıldı ona. Tekrar, hoş geldin dedi. İçeri girdiler. Abdülrezzak Bey üzerini değiştirmek için yatak odasına girdi. Nuriye Hanım da sofrayı hazırlamak için mutfağa. Köfteleri kızarsın diye fırına koydu. Piyaz yapmaya başladı. Kocasının kendisini uzun uzun sıkarak, sarılarak öpmesi zihninde hoş bir düşünce olarak dolaştı durdu birkaç dakika. Ama sonra derinlerde bir soru işareti uyanmaya başladı içinde. Niçin böyle öpmüştü? Bu ilk, niçindi? Açıkça değilse de sızılı bir sezgiyle bir bulut gibi inivermişti bu niçin. Biraz önceki keyifli duygunun üstüne. Niçin? Galiba Abdülrezzak Bey hiç mi hiç farkında olmadan içindeki suçluluk duygusuyla, günah çıkaran bir mümin ruhuyla, yaramazlık yaptıktan sonra yüzünü annesinin eteğine gömen bir çocuk misali, yüzünü karısının yüzüne gömmüş, uzun uzun öpmüştü. Nuriye Hanım biraz sonra bu atmosferi hissetti. Kadınların sezgisi yüksektir. İzleyen saatlerde Nuriye Hanım işleriyle ilgilendi. Mütevekkildi, görmemiş duymamış gibi davrandı. Birkaç defa şunu düşündü. Kocasının ona kapı aralığında sıkıca sarılıp uzun uzun hasret çekmiş gibi öpmesi güzeldi. Ama ya bu bir şeyin telafisi idiyse ya da bir pişmanlığın ifadesi? O zaman bir başka sefer eve döndüğünde kendisine aynı muhabbetle sarılmasını istemeli miydi, istememeli miydi? Bilemedi. Belki de büyütüyordu. Abdülrezzak Bey o gün ve izleyen günlerde belki ağır ağır, belki birdenbire ortaya çıkan bir değişimle farklı davranmaya başladı eşine. Genelde durgunlaştı. Zaten az konuşurdu. Giderek hiç konuşmaz oldu. Düşünceli ve dalgındı. Zaten çekerdi, daha çok tesbih çeker oldu. Ama bunun yanı sıra, ara ara, birdenbire kalkıp sarılıvermeye başlamıştı karısına. Kollarını alıyor, yanaklarından öpüyordu. Salonda öpüyordu, koltukta otururken öpüyordu. Bütün bunlar birer ilkti. Bir akşam Nuriye Hanım kanepenin kenarına oturmuş televizyon seyrediyordu. Abdülrezzak Bey yine bir ilk sergiledi. Kanepeye uzandı, başını Nuriye Hanım'ın dizine koydu. Nuriye Hanım şaşırdı. Kucağına aniden yaramaz bir çocuk tırmanmış gibi birkaç saniye ne yapacağını bilemedi. Sonra eşinin saçlarını okşadı. Nuriye Hanım kocasındaki bu değişikliklerden bir takım kötü kokular, belki de ailelerini boğacak bir duman geleceğini seziyordu. Ancak bu son davranışı onu iyice kaygılandırdı. Belki de kocasının dile getirmediği önemli bir sorunu vardı. İşleri kötü gidiyor olabilirdi. Sevecen bir kuşkuyla, "İşlerin nasıl Abdülrezzak Bey?" "İyi Allah'a şükür, niye sordun?" "Öylesine." Abdülrezzak Bey karısına eskiye oranla daha sık sarılarak, öperek, dizine yatarak, belki hiç farkında olmadan "ben sana dönmek istiyorum" demeye çalışıyordu. Belki de geç kalmış bir çabayla, "ben ne diye ayrı bir hayat kurdum, benim sevgilim, aşkım, metresim sen ol" diyordu karısına sessizce. Ama bunu diyemiyordu. Ayrım sonu, sayfa 105.